Sì. Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâfirun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, de ki, ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam, benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz, ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim, siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz, sizin dininiz size, benim de dinim bana. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 11 İsven 1402, Hicri Kameri 20 Şaban 1445 ve Miladi Takvim'de 1 Mart 2024 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteninin ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Hidayet Hadesi, İman Nuru ve İftar Kültürel ve Sosyal Etkinliğinin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedilmesi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysan Ferifer sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi bu sabah oylamanın ilk saatlerinde oyunu kullanacak. Cumhurbaşkanı reisi seçimlere katılım ülkenin güvenliğinin garantisidir açıklamasında bulundu. Emir Abdullahyan seçimler güçlü bir İran için ulusal gücün tezahürüdür dedi. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği İran halkını seçimlere katılmaya davet eden bir bildiri yayınladı. 90 bin polis memuru seçimlerin güvenliği için teyakkuz halinde şimdi.
İslam İnkılabı rehberi bu cuma sabahı oylamanın ilk saatlerinde oyunu kullanacak. Yeni Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamine'yi oyunu 1 Mart 2024 Cuma sabahı İslami Şura Meclisi seçimleri ve Bilgeler Meclisi seçimleri için oy verme işleminin başlamasının ilk dakikalarında kullanacak. Bu program Hamenei.ir medyası, İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu ve diğer yabancı medya kanallarında canlı olarak yayınlanacaktır.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i halkın seçimlere katılımını İran'ın güvenliğinin garantisi ve silahlı kuvvetlere güçlü bir destek olacağını kaydetti. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i İran İslam Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Komutanları Yüksek Konsey üyeleriyle yaptığı görüşmede bu ülkenin silahlı kuvvetlerinin kendine has özellikleri hakkında tıpkı silahlı kuvvetlerinin gücü, kabiliyeti ve cesaretinin İran'ın otoritesi ve ulusal güvenliğinin istikrarından sorumlu olduğu gibi halkın başta seçimler olmak üzere çeşitli alanlara katılımı, ülke güvenliğinin garantörü ve silahlı kuvvetlere güçlü bir destektir ve olmaya devam edecektir açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı, İran İslam Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri'nin radar sistemleri, İHA ve füze sistemleri gibi güncel ve gelişmiş savunma ve taarruz ekipmanlarının tesisinde kendine yeterli olmasını da bu gücün özgüveninin tezahürleri arasında sıralayarak şunları kaydetti. savunma üssünü güçlendirmeye yönelik her türlü eylem, güvenliğe ve düşmana karşı caydırıcılığa yapılan bir yatırımdır. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i bilgi tabanlı şirketlerin kapasitesinden yararlanarak askeri araçlara bilgi eklemeyi, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri'nin muharebe ve askeri teçhizat ve tesislerin geliştirmesinde attığı çok iyi ve etkili adımlardan biri olarak değerlendirdi.
İran Dışişleri Bakanı yayınladığı bir yazıda İran halkını Bilgeler Meclisi'nin 6. dönemi ve İslami Şura Meclisi'nin 12. dönemi seçimlerine coşkuyla katılmaya çağırarak seçimler güçlü bir İran için ulusal gücün tezahürüdür vurgusunda bulundu. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre sosyal medya sayfasında bir yazı paylaşan Hüseyin Emir Abdullahyan, İran halkını Bilgeler Meclisi ve İslami Şura Meclisi seçimlerine coşkuyla katılmaya davet ederken şunları yazdı. Seçimlere coşkulu katılım güçlü bir parlamentonun oluşmasına ve nihayetinde halkın dış politikada büyük adımlar atmasına, diplomatik sisteme destek vermesine zemin hazırlayacaktır. İslami Şura Meclisi'nin 12. seçimi ve Bilgeler Meclisi'nin 6. seçimleri bugün ülke genelinde gerçekleştirilecek.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, bölgedeki en güçlü demokrasilerden birine İran'ın sahip olduğunu ve İran'da demokrasi ve insan hakları binlerce yıldır İranlıların inanç ve medeniyetine dayandığını belirtti. Emir Abdullahyan, İngiltere'nin Kanal 4'e verdiği röportajda İran İslam Cumhuriyeti hükümeti sistemine verilen halk desteğine dikkat çekerek şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti'nde demokrasi ve insan hakları İngiltere'deki demokrasi ve insan haklarından çok daha güçlüdür. Emir Abdullahyan şunları kaydetti. İran ve İngiltere'de aynı anda referandum yapılırsa ve bu konu halkın rejime desteği ise bu referandumda İngiltere'nin kaybedeceğinden şüpheniz olmasın. İran Dışişleri Bakanı sözlerine şunları ekledi. İran'da devrimin zaferinden bu yana her yıl İran'da tüm halkın katılımıyla en az bir serbest seçim yapılıyor. İran'da insan hakları seçime katılmaya teşvik ediyoruz. İran'da insanları seçime katılmaya teşvik ediyoruz. Ancak biz katılmama konusunda cezai politikalar uygulamıyoruz. Oysa birçok Batı ülkesinde bir kişi seçimlere katılmazsa kendisi için geçici sosyal dışlanma göz önünde bulundurulur. Hatta para cezası bile ödemek zorunda kalır. Bu röportajın bir başka bölümünde İran Dışişleri Bakanı ülkenin Gazze Savaşı ile ilgili tutumunu şöyle anlattı. Gazze'deki soykırımın durdurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ve İsrail rejiminin Gazze ve Batı Şeria yönelik saldırılarının başından itibaren savaşın çözüm olmadığını, Filistin halkının öldürmesinin bir an önce durdurulması gerektiğini ve Filistinlere yönelik insani ablukanın kaldırılması gerektiğini açıkça ifade ettik.
İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreterliği, İran halkını seçimlere katılmaya davet eden bir bildiri yayınladı. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreterliği, İran halkını seçimlere katılmaya davet eden bir bildiri yayınladı. Bu bildiride şu ifadeler yer alıyor. Seçimlere katılım oranı çeşitli boyutlarda ulusal güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynadığından Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreterliği her yönelim ve zevkten, her etnik köken, din ve mezhepten İslami İran'ın sevgili, özverili ve zamanını tanıyan halkını seçimlere geniş çapta katılmaya çağırmaktadır. İslami Şura Meclisi'nin 12. dönem seçimleri ve Bilgeler Meclisi'nin 6. dönem seçimleri bugün 1 Mart Cuma günü yapılacak ve bu seçimlerin adayları yasama erkinde 290, Bilgeler Meclisi'nde 88 sandalye için yarışacak.
İran İslam Cumhuriyeti Polis Teşkilatı Komutanlığı Sözcüsü seçimlerin güvenliğinin sağlanabilmesi için 190 bin polis memurunun teyakkuzda olduğunu belirtti. General Said Muntezirul Mehdi, İslami Şura Meclisi'nin 12. dönem ve Bilgeler Meclisi'nin 6. dönem seçimlerin yapılması tarifesinde şunları duyurdu. Tam bir güvenli ortamda tutkulu bir seçimin gerçekleşmesi için her şey hazır. Herhangi bir disiplin veya güvenlik sorunu öngörülmüyor. Muntezirul Mehdi sözlerine şöyle devam etti. Sınırdan merkeze kadar her şey kontrol altında. Ülkenin sınır muhafızları tam teyakkuzda ve sınır trafiğini izliyor. Ülke genelinde asayiş ve güvenliğin sağlanması için özel birimler ve polis devriyeleri %100 teyakkuz içinde. İran Polis Teşkilatı Sözcüsü şunları kaydetti. 190 bin polis diğer güvenlik kurumlarının da yardımıyla sakin ve coşkulu seçimlerin yapılması için halkın yanında.
Bugün 1 Mart 2024'e tekabül eden Hicri Şemsi 11 İsven 1402 tarihi İran'da İslami Şura Meclisi ve Bilgeler Meclisi seçimlerinin yapılacağı tarihtir. Bu seçimlerden önce Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü müdahaleci bir açıklamada bulunarak bu seçimlerin Washington'un rutin iddiaları doğrultusunda özgür ve adil olmasını beklemediği iddiasında bulundu. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Matteo Miller, Perşembe günü çok sayıda İranlının bu seçimlerin özgür ve adil olmasını beklemediğini düşünüyorum iddiasında bulundu. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın bu üst düzey yetkilisi şunları iddia etti. Bildiğiniz gibi zaten şeffaf olmayan süreçte binlerce adayın salahiyeti reddedilmiştir ve dünya uzun süredir İran'ın siyasi sisteminin demokratik ve şeffaf olmayan bir yürütme, seçim ve yargı sistemine sahip olduğunu biliyor. Ülkenin seçim kurulu bir duyuru yayınlayarak İslami Şura Meclisi'nin 12. dönem ve Bilgeler Meclisi'nin 6. dönem seçimleri için oy verme işlemi bu sabah Cuma günü saat 8'de başlayacağını bildirdi.
Mars 1 uydusunun ilk sinyalleri Geş ve Mahdeş uzay işlerinden alındı. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Geş ve Mahdeş veri alım merkezinden alınan bilgilere göre Pars 1 uydusunun ilk sinyalleri alındı. Bu sinyallerin alınmasıyla uydunun sağlığı ve bu uyduya ait sistem ve alt sistemlerin işleyişi doğrulandı. Pars 1 uydusu Güneş'in yörüngesine yerleştirildi. Dünya yörüngesi uydunun Dünya'nın etrafında, Dünya'nın Güneş'in etrafında dönmesiyle aynı hızda hareket ettiği özel bir yörünge türüdür. Bu daha yüksek çözünürlüklü görüntüler göndermek için Dünya yüzeyi en fazla ışığı aldığında çekim yapmasına neden olur. Pars 1 uydusunun ömrünün 3 yıl olduğu açıklandı ve İran kara yüzeyinin görüntülenmesini de içeren bilgilerin 3 yıl içinde alınması bekleniyor.
İran Dışişleri Bakanı ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Gazze'ye yönelik savaş ve soykırımın durdurulması ve ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların ve siyasi hareketlerin son durumunu değerlendirdi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casım Al Sani dün bir telefon görüşmesi yaptı. Taraflar bu bağlantıda İran ile Katar arasındaki ikili ilişkiler sürecini ele alarak iki ülke liderlerinin işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi yönündeki tavsiyelerine vurgu yaptı. Görüşmede taraflar ayrıca Gazze'de savaş ve soykırımı durdurmaya yönelik çabaların ve siyasi hareketlerin son durumu ile ateşkes sağlanması, esir takası ve Gazze halkına uluslararası insani yardım sevkiyatı yapılması yönünde önerilen girişimler üzerinde de görüş tatisinde bulundular.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Filistin halkının Siyonist askerler tarafından öldürülmesine gösterdiği tepkide Gazze'nin yarası, toplu katliamlar ve soykırımı desteklemenin ve bunlara sessiz kalmanın utancı, sahte insan hakları iddiasında bulunanların alınlarından ve özgür insanların hafızasından silinmeyecek. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Nasır Kenani iki sosyal medya hesabından şunları yazdı. Gazze şehrinin El Raşid Caddesi'nde insani yardım almak için kuyrukta bekleyen yüzden fazla Filistin vatandaşı, Siyonist rejimin vahşi saldırısı sonucu şehit oldu. 800'den fazla kişi de yaralandı. Siyonist işgali güçleri bugün Gazze şeridinin kuzeyinden ve Gazze şehri Cebel Ya ve Beytun Hanun'dan Gazze'nin batısındaki Şeyh-i Acil'in bölgesinde insani yardım taşıyan tırların gelmesini bekleyen binlerce Filistin vatandaşına ateş açtı. Son verilere göre 109 kişi şehit oldu, onlarca kişi de yaralandı.
Filistin yönetimi İsrail'in Gazze'nin güneyinde yardım kamyonlarına ateş açması sonucu 109'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 760 kişinin de yaralandığını bildirdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama yayınlandı. NTV'nin haberine göre yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. İsrail, Nablusi meydanındaki Filistinlileri öldürerek işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini daha eklemiştir. Gazze'lilere açlığa mahkum eden İsrail'in bu defa yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef alması, Filistin halkını bilinçli biçimde ve toplu olarak yok etmeyi hedeflediğinin delilidir. İsrail, Gazze'deki askeri operasyona derhal son vermek zorundadır, ancak İsrail hükümeti bu kararı alabilecek sağduyu ve vicdana sahip değildir. Tüm dünya, Gazze'de yaşanan zulmün bölgenin de ötesinde küresel yansımaları olacak bir felakete dönüşmek üzere olduğunu görmelidir.
Gazze'deki kurtarma ekipleri Filistinli bir çocuğu 9 gün sonra enkaz altından canlı olarak çıkardı. Evlerine saldırgan İsrail rejimi füzesi isabet eden Ahmet Naim ve diğer 4 yakını 9 gün boyunca enkaz altında kalmıştı.
Ve son haberimiz, mazlum Filistin halkına destek amacıyla Yemen'in düzenlediği deniz operasyonu Yemen ordusuna katılma taleplerinin artmasına neden olmuştur.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 11 İsvan 1402, Hicri Kameri 20 Şaban 1445 ve miladi 1 Mart 2024 Cuma. ...49 yıl önce bugün Hicri Şems'i 11 İsvan 1353'te Despot Pehlevi silsilesinin son şahı Muhammed Rıza'nın emriyle Restahiz Partisi kuruldu. Böylece İran resmen tek partili bir ülke haline geldi ve rejimin denetiminde faaliyette bulunan birkaç parti de feshedildi. Bu parti şahın gayrimeşru hedefleri, özellikle diktatör rejimin pekişmesi ve halkın bu partiye üye olmaları yoluyla onların denetlenmesinin tahakkuku için bir araç niteliğindeydi. Sürgünde bulunan rahmetli İmam Hümeyni gönderdiği mesajda halkın Restahiz Partisi'ne karşı çıkmalarını isterken şunları vurguladı. Sözde Milli Restahiz olarak bilinen bu parti hakkında diyebiliriz ki bu olay dayatıcı şekliyle anayasa ve uluslararası kurallara aykırıdır ve hiçbir ülkede buna benzer bir parti yoktur. Bu partinin kurulması İran halkının öyle hoşnutsuzluğuna neden olmuştur ki 3,5 yıl hayattaydı ve İran halkı kıyamının doğrunda kapatıldı. ...101 yıl önce bugün Hicri Şems'i 11 İsvan 1301'de İran'ın çağdaş müzisyen Murtaza Hanane dünyaya geldi. İlk eğitimini bitirdikten sonra müzik okuluna giren Hanane, Tahran Senfonik Orkestrası rehberi oldu. Ardından Tahran Radyosu ile işbirliği yaptı. İran müziğinin önde gelen hocalarından olan Hanane, Hicri Şems'i 1368'de 67 yaşında vefat etti. Dört yıl önce bugün Hicri Şems'i 11 İsvan 1398'de İran'ın ağır halterci ve paralimpik şampiyonu Siyamen Rahman hayatını kaybetti. Siyamen Rahman 1 Ferverdin 1367'de İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinin Hoşnaviye şehrinde doğdu. Siyamen Rahman 2017 İran'ın en iyi paralimpik sporcusu idi. Bu ödülü aldıktan sonra 2018 Jakarta Para Asya oyunlarına ve 2019 Kazakistan Dünya Şampiyonası'na katılarak altın madalya kazanmayı başardı. 45 yıl önce bugün 1 Mart 1979'da Irak Kürtlerinin eski lideri Molla Mustafa Barzani Amerika'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 1945'te sürgünden kaçtı ve başarısız bir mücadelenin ardından İran'a giderek İran Kürdistan'ından ayrılıkçı isyanına yardım etti. Bir yıl sonra Irak Demokrat Partisi kuruldu ve başkanlığına Molla Mustafa Barzani seçildi. İran'daki Kürt isyanının bastırılmasının ardından Sovyetler Birliği'ne sığındı ve siyaset bilimi okudu. 1958'de Irak'ta sol ordunun iktidara gelmesinin ardından Abdülkerim Kasım, Molla Mustafa Barzani'nin dönüşünü memnuniyetle karşıladı ancak Barzani'nin ayrılıkçı talepleri sonunda merkez hükümetin Kürt güçleriyle savaşa girmesine neden oldu. 1970 yılında ayrılıkçılıktan vazgeçip Bağdat'ta anlaşmaya varan Barzani, 4 yıl sonra İran Şahı'nın desteğiyle yeniden Irak ordusu ile savaşmaya başladı. 1975'te İran ile Irak arasında Cezay Anlaşması'nın imzalanmasının ardından Şah, Barzani'yi desteklemeyi bıraktı ve Barzani de çekilmek zorunda kaldı. Bin 60 yıl önce bugün Hicri Şems'e 20 Şaban 385 tarihinde Müslüman tarihçi ve kitap bilimcisi İbn-i Nedim vefat etti. El-Fihriz kitabını kaleme almasından dolayı büyük üne kavuşan İbn-i Nedim bu kitabında o dönemin İslam topraklarında yaygın olan bütün ilimleri tanıttı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri, Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Ev sahiplerine kötü haber. Şimdi de misafir vergisi çıktı.
Yeni Asya.
Tarımda kriz derinleşiyor.
Evrensel.
Enflasyonda artış.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Burak Kılıoğlu 28 Şubat tarihli Milli Gazete'de Kaçıp Gitmek başlık yazısını okuyucularla paylaşıyor. Son dönemde giderek toplumsal bir vakaya dönüşen kaçıp gitme hali sinsi bir düşman gibi altımızı oyuyor. Yetişmiş, iyi eğitimli, kalibresi yüksek kimselerin içinde bulunduğu kaçıp gitme hali ciddi bir soruna işaret ediyor. Yeni yetişen gençlerin düşüklere çaresizlik ve karamsarlık fasit daireleri geleceğe dair soru işaretleri mevcut idarecilerden ve çözümden yana bir umut ışığı görememeleri bu durumu daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bunu sadece ekonomik imkan ve imkansızlıklara salt maddiyata bağlamak kolaycılık olur. İşin bir de zihni veya moral yönü vardır. İnsanlar özellikle de vasata uymak istemeyen, soran, sorgulayan, kafa yoran, kendini geliştirmek isteyen insanlar bir bıkkınlık ve utanç durumunu yaşamakta. Toplumsal olarak sürüklendiğimiz vasatlık ve kalitesizlik çukuru bir anafor gibi önüne geleni yutuyor. Üretilmiş veya uydurulmuş gerçeklere, kağıttan kaplanlara, kerameti kendinden menkul masallara ve üstümüze her alanda borcu edilen cehalet ve seviyesizlik kokan her türden vasata sorgusuz sualsiz inanırsanız sorun yok. soru sormaya, sorgulamaya, eleştirmeye başlarsanız da cehalet kuyularına çekilme tehlikesi var. Topluma pompalanan apolitikleşme, ezberletilen replikleri harfiyen kabul etme ve saçma demeden her önünüze konana inanma hali dertlenen insanları cidden yoruyor. Kendi meselelerine, sıkıntılarına yabancılaşmış, sorunun nedeni olanlardan medet umabilen, hakkını arayamayan, hayatına değer vermeyen, televizyon, sosyal medya, gazete gibi her türden kitle iletişim araçları vasıtasıyla rahatça narkozlanan bir prototipe uymak ihtimali bile yoruyor insanı. Siyasetin kalitesizliği, topluma hiçbir şey söylememesi ve verememesi, insanlara hayata dair ve dikkate değer bir fikir bile sunamaması, hatta bütün bunların yerine devamlı kutuplaştırması, kavga ettirmesi, nefret eder hale getirmesi ve bunu da ilkel bir menfaat dürtüsüyle ve olabildiğince pervasızca yapabilmesi yoruyor, sıkıyor, bezdiriyor. Her şeyin tek bir güç odağına göre hizalanması, her meselede değer ölçütünün bile tekleşmesi hayret ettiriyor. Edebiyatın, sanatın, düşüncenin, iktisadın bile esamesi okunmaz durumda ve bu bile kimseleri rahatsız etmiyor, belki de memnun ediyor. Farklı düşünmenin, farklı konuşmanın, farklı bir şeyler üretebilmenin değil de aynı tornadan çıkmış hiçbir özgürlüğü olmayanın kıymet gördüğü bir atmosfer yoruyor insanı. Günlük hay huy, bitmek bilmeyen ekonomik sıkıntılar, haksızlıklar, düzelmeyen sorunlar, ehil isimlere verilmeyen işler, saçma sapan siyasi polemikler, vasatlıklar, seviyesizlikler vesaire vesaire sıkıyor, bunaltıyor.
Nuri Kayış 28 Şubat tarihiyle Yeni Çağ Gazetesi'nde denk bütçeden delik deşik bütçeye başlık yazısını okuyucular daha paylaşıyor. Geçtiğimiz Ocak ayında bütçe açığı 150 milyar 700 milyon lira oldu. 2023 yılı bütçesi 1 trilyon 375 milyar lira açıkla kapanmıştı. 2024 bütçesinin 2 trilyon 651 milyar lira açık varması bekleniyor. Neden böyle oldu? Bütçe açığı neden rekordan rekora koşuyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bunun nedeni devlet adına yapılan harcamalarda israftan vazgeçilmemesi, kadroların aşırı derecede şişirilmesi, sanayiden tarıma her alanda üretimin artırılmasına özen gösterilmemesi ve yolsuzluklarla etkin şekilde mücadele edilmemesidir. Bakın, bir araştırma için Devlet Arşivleri Başkanlığı Kütüphanesi'nde çalışırken çok çarpıcı bir belgeye ulaştım. Yıl 1930. Yani Cumhuriyet kurulalı henüz 7 yıl olmuş. İstanbul Belediyesi itfaiyenin ihtiyacı için 6000 metre hortum almak istiyor. Bunun için İçişleri Bakanlığı'na bir yazı gönderiyor. Söz konusu yazı, bakanlığın hortum alımını uygun gördüğünü belirten değerlendirmesiyle birlikte 31-8-1930 tarihinde Bakanlar Kurulu'na sunuluyor. Bakanlar Kurulu gelen bu yazıyı 08-10-1930 tarihindeki toplantıda görüşüyor ve kabul ediyor. Hazırlanan 9.991 sayılı kararname Başbakan ve Bakanlar tarafından imzalanıp onay için Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne gönderiliyor. Cumhurbaşkanı bu kararnameyi onaylıyor. Böylece 6.000 metre hortumun 11.400 liraya alınması karara bağlanıyor. Devletin para harcarken gösterdiği titizliği, kurduğu onay ve denetim sistemini görüyor musunuz?
Tahran Radyosu.
Mehmet Ali Verçin 28 Şubat tarihli Karar Gazetesi'nde enflasyon ve değerli Türk lirası başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Tabip doktorların ücretleri %100, avukatların %90, emeklilerin %86, memurların da %95 ve üzeri başka zümrelerin ücretleri de bu oranlara yakın oranlarda arttı. Bütün bu zümreler benim ücretim artsın fakat fiyatlar artmasın istiyor. Ücretliler de rüyalarında bile yapamadıkları zamları yaptı ve paralar kazandı. Fakat onlar da çalışanların ücreti artmasın istiyor. Ekonomi yönetimi de herkese ve her şeye zam yaptı. O da enflasyon düşsün istiyor. Diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İçinden çıkılmaz bir spiral, bir kısır döngü oluştu. Enflasyon yükseldiği için fiyat ve ücretler artıyor. Ardışık olarak fiyatlar ve ücretler arttığı için de enflasyon yükseliyor. Tam bir tavuk yumurta durumu yaşanıyor. Böyle giderse enflasyon hayatın olağan akışının normali haline gelir ve fiyat artışları kanıksanır. Biz buna fiyatlarda yapışkanlık, kanıksanmış atalet ve geriye dönük endeksleme diyoruz. Bu niteliğe kavuştuktan sonra enflasyonu indirmek çiğ eti kemikten kaşıkla ayırmak kadar zor olur. Geçmişte işe yaraması umuduyla enflasyon kefaret olmayan bir günah ve cezası olmayan suçtur cümlesini pek çok kez kullandım, işe yaramadı. Enflasyonla mücadelede uygulanan tedbirler yetersiz kaldığı görülünce ekonomi yönetimi eski defterleri karıştırmaya başladı ve süper bir çözüm buldu. TL'yi değerli kılacak politikalar uygulamak. Değerli TL demek yurt içinde üretildiği için pahalılaşmış yerli ürünleri fiyat açısından hizaya sokmak, hatta gerekirse ezmek için ucuz ithalat yapmak demektir. Değerli TL ve ucuz ithalatın olmazsa olmaz şartı da uluslararası sıcak sermayenin Türkiye'ye bol bol gelmesidir. Sermaye girişlerinin de temel şartı enflasyondan daha yüksek bir faiz artışı ve enflasyonun düşeceğini garanti eden makro iktisadi politikalardır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası son raporunda para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir dedi. Yani kur artış oranlarının enflasyon artış oranlarından daha düşük olması için döviz satışı dahil ne gerekirse yapacağım demek istiyor. 2003-2013 döneminde dünyadaki bütün sıcak paranın %25'i Türkiye'ye gelmişti. 10 yıllık sürede TL sürekli değerlenmişti. 2001'de 1,5 TL olan 1 dolar 2017'de 1,12'ye kadar düşmüş ve sonra da tekrar 1,50'li seviyelere geri gelmişti. Bu dönemde kazara yerli bir ürünün fiyatı yükselse derhal ucuz ithalatla eziliyordu. Son yazımızda değeri 10 TL olan pamuktan üretilmiş bir gömleğin fiyatı 500 TL'ye yükselmesi sürecini anlatmıştık. Gömlek üretim sürecinin aslında iki safhası var. Birincisi üretim süreci ve ikincisi de pazarlama, dağıtım ve satış süreci. Örneğimizde 10 TL'lik pamuk işlene işlene bir gömleğe dönüşüyor ve 100 TL'ye satılıyordu. 100 TL'ye satın alınan gömlek pazarlama, dağıtım ve satış süreçlerinin sonunda 5 katı fiyatla 500 TL tüketiciye satılıyordu. Satış mağazaları için bir ürün ister iç pazarda üretilsin, isterse de ithal edilsin fark etmez. Çünkü mağazalar bilhassa ayakkabı ve tekstil ürünlerinin üzerine alış fiyatının 4 ve 6 katı kadar bir etiket koyar. Türkiye'de kur artışları kontrol altında olması kaydıyla ithalat dezenflasyonisttir. İthal edilen üretim girdileri ürün fiyatlarını düşürür. Piyasadaki mal arzını ve rekabeti artırır. Yerli üreticileri önce fiyatlarını düşürmeye, sonra da üretimlerini durdurmaya mecbur eder vesaire vesaire. Ekonomi yönetimi ucuz ithalatın olumsuz yan etkilerini, mesela yerli üretimin azalması, dış borçların artması gibi olguları en azından bir süreliğine göz ardı etmek istiyor. Çünkü finansal sıkışıklık yaşayan kişiler, şirketler ve ülkelerin yeni borç bulunca bir süreliğine ferahlayacağını biliyor. Esas kaygısı ithalatı sürdürebilecek kadar ülkeye sıcak para girip giremeyeceğidir. Uluslararası sıcak para Türkiye'nin hedefleri için değil, kendi hedefi olan çok yüksek getirileri garantileyince gelir. Öyle bir cendereye sıkıştık ki gelmeleri de aleyhimize, gelmemeleri de.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam peygamberi ve Pak Ehli Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık.
Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Sohbetimizin 3. bölümünde zikir ve Allah'ı anma hakkında günümüze dek gelen hadislerin üzerinde durmak istiyoruz. Allah'ı zikretmek, insan ruhuna canlılık ve ferahlığı kazandıran serin bir meltem gibidir. İnsan kalbi Allah'ı zikretmekle tazelenir ve yığınla sorun ve sıkıntı arasında huzura vesile olur. Kur'an-ı Kerim Ra'd suresinin 28. ayetinde şöyle buyuruyor. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Gerçekte birçok sorun ve sıkıntı Yüce Allah'ı zikretmekle çözümlenir ve bu önemli amele sırt çevirmek insanı bu dünyada esas amacına ulaşmaktan alıkoyar ve ömrünün sonlarına geldiğinde de artık geri getirmesi mümkün olmayan geçmiş günlerinin hasretini çeker.
Zikir anmak demektir. Allah'ı anmak ve zikretmenin bazı mertebeleri ve dereceleri söz konusudur ve ilk mertebesi sözlü ve dille zikretmektir. Gerçi şunu da unutmamak gerekir ki gönülleri rahatlatan Allah'ı zikretmekten hedef, zikreden kimsenin anlamını bilen zikirdir. Yoksa birçok kez bir insanın Allah'ı diliyle zikrettiği, fakat ameli zikriyle uygun olmadığı ve hatta tam tersi olduğu görülmüştür. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah'ın kullarına vacip kıldığı en önemli görevlerden biri
Allah'ı zikretmek ve anmaktır. Şunu da bilin ki maksat sadece Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah veya Allahu Ekber demek değildir. Gerçi bunlar da Allah'ı anmaktır. Lakin maksat Allah'ın helal ve haramını bilmektir. Ve eğer maksat kulluk ve itaat ise ona uymaktır ve eğer günah söz konusu ise onu terk etmektir.
Zikrin diğer mertebesi kalpten zikretmektir ve insanın kalbiyle Allah'a yürenmesidir. Öyle ki bu mertebenin birçok yerde sonucu zikrin dilden cari olmasıdır. Ancak zikrin en yüce mertebesi kulun yaşamının tüm anlarında kendisini Allah katının huzurunda görmesi ve bir an bile Allah'tan gafil olmayı kendisi için büyük bir günah saymasıdır. Nitekim Yüce Allah'ı bu şekilde sürekli anmak iyi amellere vesile olur ve insan ile günah arasında güçlü bir set oluşurur. Bu yüzden İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Allah'ı zikretmek imanın sütunu ve şeytan vesveselerinden koruyucudur.
Tahran Radyosu.
Hazreti Ali aleyhisselam ayrıca şöyle buyuruyor. Daima Allah'ı anın ki en iyi zikirler budur. Gerçekte maddi yaşamda gaflet için birçok etken bulunduğundan ve şeytani vesveseler her taraftan insanı sardığından kurtuluş için en iyi yol Allah'ı anmak ve zikretmektir. Kuşkusuz Allah'ı zikretmenin yolu iyi amellerde bulunmaktır. Bu amel Allah'a ibadet etmekten kula hizmet etmeye kadar geniş bir alanı kapsar. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Allah'a itaat eden kimse onu zikretmiş olur. Gerçi namazı, orucu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti seyrek olsa bile. Allah'a isyan eden kimse ise mutlaka onu unutmuştur. Gerçi namazı, orucu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti bol olsa bile.
İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur. Her işin bir sınırı vardır ve o sınıra varıldığında son bulur. Ancak Allah'ı zikretmenin sınırı yoktur ve asla son bulmaz. Yüce Allah bazı farizeleri vacip kılmıştır ve kim onları yerine getirirse sınırı son bulduğu noktadır. Bunlardan biri Ramazan ayıdır ki içinde oruç tutulur ve sonu da Ramazan bayramıdır. Allah hac ibadetini vacip kılmıştır ve kim hac ibadetini yerine getirirse sonuna gelmiş olur. Ancak Allah'ı zikretmek sonu belirtilmeyen ve Yüce Allah ağzına razı olmayan tek vacip ameldir. İmam Sadık Aleyhisselam daha sonra Ahzab suresinin 41 ve 42. ayetlerine işaret ediyor ve mümin insanlara sürekli Allah'ı anmaları ve sabah akşam ona tesbih etmeyi tavsiye edildiğini buyuruyor.
İmam Sadık Aleyhisselam şöyle devam ediyor. Rabbim zikir için son bulacağı hiçbir sınır belirtmemiştir. Babam İmam Bagır Aleyhisselam Allah'ı çok zikrederdi. Ben onunla yolda giderken o Allah'ı zikrederdi. Onunla yemek yerken o Allah'ı zikrederdi ve hatta insanlarla konuşurken bir an bile Allah'ı zikretmekten gafil olmazdı. Ben babamın sürekli la ilahe illallah dediğini duyardım ve yöntemi de şöyleydi ki bizi toplar ve Allah'ı zikretmeyi emrederdi. Ve buna güneş doğana kadar devam ederdik ve hangi birimiz kıraat biliyorsa Kur'an-ı Kerim okumayı emrederdi ve bilmeyenlere de Allah'ı zikretmeyi emrederdi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin 3. bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı parsley.ir adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize ulaştırabilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yorsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı ise adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı, güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkinin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yorsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adaleti yayan, iyi yöneten ve halka adaylı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
İşte biz de bu bağlamda sizlere insanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünde beraberiz.
Vaat edilen Mehdi'nin zuhurunu hızlandırmak için dua etmek ve duanın etkisi bu programın önceki bölümünde ele aldığımız bir konuydu. O asilzadenin adaletli yönetimini bekleyen ve ona özlem duyanlar, diledikleri zaman, mekan ve durumda bu büyük ilahi vaadi bir an önce gerçekleştirmesini Yüce Rabbinden isteyebilirler. İran İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei bu olayda önemli bir noktaya dikkat çekerek şöyle diyor: "Mübarek İmam Zaman Aleyhisselam'ın varlığı için dua etmek çok önemli. O şerefli insan da sizin için dua edecek. Siz dua ettiğinizde o mübarek de size dua ederler ve o asil kişinin duası kabul olmuş bir dua olacaktır. Allah o büyük adamın duaları ile bizleri muzaffer eylesin." Bu sözler İmam Zaman'ın zuhuru için dua edenlerin dualarından tek taraflı olmadığını bilmeleri ve buna karşılık bir duanın olacağı müjdesini verir. Bu manevi ilişkiler, insanlara sevgili imamının mevcudiyetini, görülmesini de hissetmelerine, onun sevgisi ve şefkatini duymalarına, kalplerinde bu duyguları derinleştirmelerine ve kuvvetlendirmelerine yol açar.
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ehli beyti ve masum Ehl-i Beyt halefleri, özellikle İmam Zaman aleyhisselamın kendisi, kendisini bekleyenlere en güzel hadisler ve ifadelerle onun ferecini ve zuhurunu nasıl isteyebileceklerini çeşitli dualarda öğretmişlerdir. Bu dualarda dünyadaki sıkıntılı ve kaotik durumu, zulmün ve fitnenin yayılmasından yakınırken, Allah'tan İmam Mehdi aleyhisselamın zuhurunu hızlandırması, baskı altına alınması gereken zalimler ve isyancılar ile mazlumların mücadelesi konu edilmekte ve hazretlerinin egemenliği altında mutlu ve onurlu bir yaşam sürülmek istenmektedir. Ayrıca bu şerefli ve anlamlı dualarda Rabbimizden bizleri gaybet döneminde ve insan dünyasının kurtarıcısının zuhuru ve hakimiyeti sırasında ashabı arasında bekleyen hakiki kullardan kılmasını dileriz.
Allahümme en hale beyni ve beynehul mevt الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والباطن.
Mehdi'nin zuhurunu hızlandırmak için yapılan en ünlü dualardan biri, Ayetullah Hamenei'nin imamet ve velayet meselesinin sebeplerine dayanarak net bir şekilde açıklayan güçlü ve belagatlı bir hutbe olarak adlandırdı, nutbe duasıdır. Bu şerefli duada her zaman ilahi bir rehbere sahip olmanın gerekliliği vurgulanmıştır ve İslam peygamberinden sonra Ehl-i Beyt imamları gerçek halifler olarak adlandırılmıştır. Sonra dua eden, İmam Mehdi aleyhisselamın yüceliğini kabul ederek, gaybeti ve yokluğunun son bulması için dua eder ve yakarışla Allah'tan zuhurunu ve yeniden ortaya çıkışını, hak hükmünü tesis etmek, zulmü ve batılı yok etmek için gelmesini ister.
Ahit duası önemli gaybet dönemi dualarından bir başkasıdır. Ahit duası bir başka önemli noktası daha vardır ki, o da İmam Zaman aleyhisselama biatın yenilenmesidir. Sabahları okunan bu duanın bir bölümünde şöyle buyuruluyor.
Allahümme enni uceddidu lehu fi sabihati yevmi hâdâ. Ve mâ iştu min eyyâmi ahdav ve akdav. وبيعت له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا.
Allah'ım, bugünün sabahında ve ömrümün bütün günlerinde Allah'tan aldığım ahdi ve biatı yeniliyorum. Ondan asla yüz çevirmeyeceğiz. Ahit duası aslında bekleyen herkesin hazır bulunmayan imamıyla hazır olduğunda ona hizmet edeceğine dair bir ahdi olduğunu göstermektedir. Bu duanın devamında Allah'tan dilediği gibi zuhuruna ve fericine yardım istemesi isteniyor. Dua eden, kendisinin de İmam Mehdi aleyhisselamın yoldaşlarından, savunucularından ve zuhurunun şehitlerinden olmasını ister ve bunun da ötesinde eğer zuhuru sırasında hayatta değilse bu saadetlerden yararlanmasını talep eder.
Allahumma arinat tal'ata ar-rashida wal ghurrata al-hamida waqhul nadri bi nadratin minni ilay wa'ajjil faraja wa sahhil makhraja واوسع منهجا واسلج بي محجة وانفذ امرا واشدد ازرا.
Hazreti Bakiyetullah aleyhisselamın zuhurunu ve fericini hızlandırmak için okunan bir başka duanın başında Allah'tan kendisini bize tanıtmasını, Mehdiliği tanımamız, onu tanıyarak gücünü ve hükümetini tanımamızı niyaz ederiz. Çünkü bunlara muvaffak olmadığımız takdirde dinden sapacağız ve doğru yolu kaybedeceğiz. yani devrin imamını, yüksek makamını ve büyük misyonunu tanımamak dinde sapıklığa ve doğru yoldan sapmaya yol açar. O imamın zuhuru için var olan bazı dualarda bu büyük tehlikeden korunmak için yapılan duanın yanı sıra gaybet ve kıyamet çağında Mehdevi inançlarına olan inancın istikrarı da istenmektedir. İmam Sadık Aleyhisselam'ın bu devrin fitne ve gafletlerinde korumak için söylediği dualardan biri şöyledir. Ey Allah'ım, ey bağışlayan, ey affeden, ey kalpleri değiştiren, kalbimi dinin konusunda sabit ve istikrarlı kıl.
Tahran Radyosu.
İmam Mehdi Aleyhisselam da dualarından birinde insanların kendilerini geliştirmeleri, fitneden, günahtan ve dinden sapmadan kaçınmaları için yol gösterici bilgiler vermiştir. Bu dua, hayatın farklı kesimlerinden bekleyenler için bir rehber olarak değerlendirilebilir. Bu duanın başında şöyle okuyoruz. Ey Allah'ım! İtaatte ve isyandan sakınmada, niyette doğruluk ve farzları bilmede bize muvaffakiyet bağışla. Bizi hidayet ve sebatla dininde şereflendir. Ardından İmam Zaman Aleyhisselam Allah'tan dürüstlükten, ilimden yararlanmak, haram yemekten, zulmetten, kötülüklerden ve günahlardan sakınmayı ister. Sahibazzaman bu duanın devamında farklı insan gruplarından ve kesimlerinden söz ederek alimlerden takvalı, gayretli duruş sergilemelerini, temkinli yaşlarından metanet göstermeleri, gençlerden tevbe etmelerini, kadınlardan iffetli olmalarını istemiştir.
Büyük Ehl-i Beyt imamları İmam-ı Zaman Aleyhisselam'ın zuhurunu ve ferecini çabuklaştırmak için dua etmeyi vurgulamışlarsa da, müminleri bu hususta ısrar ve acele etmemeleri hususunda uyarmışlardır. Bu iki öneri birbirine zıt gibi görünse de aslında birbirine tamamlayıcı niteliktedir. O imamı bekleyen kimse, insan dünyasının kurtarıcısının bir an önce zuhur etmesini Allah'tan istemeli, fakat unutmamalıdır ki sadece Allah'ın hikmetli, dirayetli ve lütufkar olması sayesinde en iyi zaman zuhur için seçilecektir. Son ilahi hükümetin yükselişi ve dünyanın büyük reformcu ile ilahi istikamete götürülmesi ancak uygun zamanda gerçekleşebilir. Eğer biri bundan bağımsız olarak sırf dua ile ilahi vaadin gerçekleşmesini beklerse, ilahi hikmet ve ilim görmezden gelmiş olur. Böylece bir insan bir süre sonra hüsrana uğrar ve belki de mehdeviyet aydın yolundan da sapar. Bu nedenle İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Zuhur için acele edenler helak olacak. Allah'ın iradesine teslim olanlar ise kurtulacaktır. Bu nedenle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ferecini ve zuhurunu hızlandırmak için dua etmek Allah'ın lütfuna dayanarak yapılan bir taleptir. Allah Teala uygun görürse bu zuhuru bir an önce gerçekleştirir.
Son olarak da bu dua ile gaybet ve fereç süresinin kısalmasını, onun zuhuruna olan inancımızda bir sarsıntı yaratmamasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Allah'ım, onun uzun süredir yokluğundan ve kendisinden haber alınamamasından dolayı ona olan inancımızı, ona olan zikrimizi, ümidimizi ve ona olan itikadımızı azaltma. Hidayeti olan inancımızı da unutturma. Gaybetinin uzamasının bizi umutsuzlaştırmasına müsaade etme.
Muhterem dinleyiciler, Umut Işığı isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İftar kültürel ve sosyal etkinliğinin
UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedilmesi.
Değerli dinleyiciler, iftarın kültürel ve sosyal etkinliğinin UNESCO Dünya Mirası listesine alınması üzerine hazırlamış olduğumuz sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İftar, orucu belli bir sürenin ardından yemek yiyerek açmak ve bozmak demektir. Kültürel mirasın korunması, Hükümetler Arası Komitesi'nin 18. oturumu 13 ile 18 Azer tarihler arasında Botswana Cumhuriyeti'nin Kasan kentinde düzenlendi. İran zirvesinin bu oturumunda 3 ortak dosya bulunmaktadır. Bunlar iftar ve sosyo-kültürel etkinlikleri, Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye ve Özbekistan ile müşterek, tesyip sanatı, Azerbaycan, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan ile müşterek, 100. yıl kutlaması, Tacikistan ile ortaklaşa, somut olmayan miras listesine dahil edilmek üzere sunulmuş ve her 3 vakada başarıyla kayda geçmiştir. Bu programda iftar olgusu ve buna bağlı sosyal ve kültürel ritüellere değinmek istiyoruz.
İftar dosyasının tanıtımında şu ifadeler yer alıyor. Bu dosyaya üye olan tüm ülkelerde iftar her yaş, cinsiyet, farklı sosyal, kültürel ve eğitimsel kökenden gelen İslam'ı din olarak kabul eden kişiler tarafından icra edilip nesilden nesile aktarılır. İftar aslında hem oruç tutan hem de tutmayanların kültürünün ve kimliğinin ayrılmaz bir parçası sayılır. Müslümanlar Hicri Kameri 9. ayda şafaktan akşam karanlığına kadar her türlü yeme ve içmeden kaçınırlar. İftar ritüelleri her günün sonunda yapılır ve Müslüman toplumlara zorlu bir günün ardından mutluluk ve huzur bahşeder.
İslam inancında mübarek Ramazan ayında cennet kapıları açılır, şeytan zincire vurulur. Zira Yüce Allah'ın rızasını kazanmak için açlığa ve susuzluğa katlanmak aslında tüm kötülükler ve şeytani vesveselere karşı bir nevi mücadele sayılır. Mübarek Ramazan ayı yılın en hayırlı ve Kur'an-ı Kerim'in indirildiği aydır. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayını ibadet ayı olarak tanıtmış ve Yüce Allah Kur'an'ı insanlara yol gösterici olarak indirmiştir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu mübarek ay hakkında şöyle buyurmuştur. Bu ay iyilik, bereket, rahmet ve mağfiret ayıdır. bu ayın günleri en iyi gün, geceleri en iyi gece, saatleri de tüm saatlerden daha değerlidir. Allah'ın kullarını ziyafete davet ettiği, nimetler verdiği, bağışlanma, tövbe ve istiğfar fırsatı verdiği eşsiz bir aydır. Bu ayda nefesler tesbih, uykular ibadet, dualar icabet olur. İftar, orucu yemek yiyerek açmaktır. İslam dininde Ramazan orucunu ve günü belirlenen adak orucunu güneş batmadan önce bozmak haramdır. Öte yandan orucun vücuduna zarar verdiği veya orucu tutmakta zorlanan kişinin de orucunu bozması gerekir. Orucu açmadan önce ezan vaktinde dua etmek, Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, özellikle mübarek Kadir suresini tilavet etmek gibi amellere sık sık vurgu yapılmıştır. Ayrıca orucun ılık su, süt, hurma gibi yiyeceklerle açılması müstehaptır. İslam geleneklerinde Ramazan ayında oruçlu insanlara iftar vermek de çok faziletli bir ameldir. Buna göre oruçlu insanın özellikle iftar esnasında yaptığı dualar icabet edilir.
Dünyanın muhtelif ülkelerinde Müslümanlar farklı gelenek ve görenekler çerçevesinde oruçlu insanlara iftarlık vermek için ziyafet sofraları kurarlar. Nitekim Ehl-i Beyt'in 8. nuru İmam Rıza Aleyhisselam'ın Meşhed'deki türbesi, camiler ve bazı kutsal mekanlarda oruçlu insanlar için sade iftar sofraları kurulur. İftar, oruçlu kişinin orucunu yemek yiyerek bozmasıdır. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem meşhur Şebaniye hutbesinde oruç tutan bir mümine orucunu açması için iftarlık vermenin sevabını bir köle azat etme sevabına eşit saymış ve geçmiş günahlarının bağışlandığını da buyurmuştur.
Oruç açmak ya da iftar etmek farklı ülkelerde farklı geleneklerle gerçekleştirilen bir ritüeldir. Geçmişte İslam ülkelerinde yöneticiler ve halk iftar sofraları kurarlardı. Mısır'da Fatimilerin yönetimi sırasında Darul Fitra, iftar sırasında insanlara yiyecek ve tatlıların dağıtıldığı bir mekandı. Ali Buye döneminde mübarek Ramazan gecelerinde Bağdat'ta 1000'den fazla kişinin katıldığı iftar ziyafetleri düzenlenirdi. Hicri kameri 7. yüzyıl seyyahlarından İbni Battuta Şam gezisinde büyük bir topluluğu iftar yemeğine davet eden soyluların, kadıların ve ileri gelenlerin olduğunu, öyle ki kimsenin bu mübarek gecelerde tek başına iftar etmediğini belirtmiştir. Öte yandan İran'da oruç açma geleneği çeşitli tarihsel dönemlerde yaygın olmuştur. Örneğin İslam devrimini takip eden yıllarda türbe ve cami gibi kutsal mekanlarda sade iftar sofraları kuruluyor ve bu sofraların kurulmasına pek çok insan katılıyordu. İftar yemekleri farklılık arz etmektedir. Orucu açmak için en yaygın olan yiyecekleri şöyle sıralayabiliriz. Hurma, tuz, ekmek, süt, sıcak su, her türlü helva ve tatlılar, yumurta, sütlü tatlılar ve çorbalar. Ayrıca İran ve bazı Arap ülkelerinde zurbiya, bamya ve künefe gibi şerbetli tatlılarda yer almaktadır.
Eskilerden beri İran'ın muhtelif yerlerinde orucu açmaya has bazı örf ve adetler vardır. Bazı insanlar orucunu önce sıcak bir içecekle açar. Ardından her bölgeye özel bir yemekle iftarlarına devam ederler. Tahran halkının son yüzyıldaki yaşam tarzına ilişkin bazı verilerde iftar yemeğinin yöntemi ve çeşitleri ise şöyle. Önce bir bardak ılık su veya süt, sonra ılık yumurta, helva, ekmek ve peynir ve çay, pirinç, erişte veya türlü çorbalar, ıspanaklı yoğurt gibi yiyecekler yenilir. Daha sonra sıra ana yemeğe gelir. Nohutun açlık hissine gidermesi inancından dolayı başta nohutla pişirilen köfteler olmak üzere mücver türlere tüketilir. İran'ın birçok yerinde insanlar iftar sırasında önce namaz kılar, ardından biraz sıcak suyla iftarlarını açar ve birbirlerinin ibadetlerinin kabulü için dua ederler. Bazı yerlerde de kadı gecelerinde özel yemekler hazırlanarak komşular arasında dağıtılır. Ayrıca yağlı ekmek, ev yapımı mayasız ekmek, pazar ekmeği, hurma, peynir, helva ve türlü reçel de İranlıların iftar sofralarında yer almaktadır.
Tahran Radyosu.
Halk arasında oruç tutma ve iftar etme konusunda yaygın inanışlar bulunmaktadır. Örneğin insanlar orucu arpa ekmeği ve soğanla, hurma ekmeği ve arpa ekmeğini sirke ile açmanın orucun sevabını artırdığına inanıyorlar. Çünkü Hazreti Ali aleyhisselam orucunu böyle sıradan yiyeceklerle açardı. Öte yandan bazı insanlar iftar sofrasını vaktinden biraz önce hazırlayıp etrafında oturup dua etmenin orucun sevabını artırdığına inanır. Çünkü iftar sofrası meleklerin kanatları üzerine kuruludur ve oruçlu kişi ne kadar erken iftar ederse melekleri de o kadar erken sakinleştirmiş olur. Müslüman İran halkı arasında farklı niyetlerle oruç tutmak çok yaygın bir gelenektir. Bu oruçların her biri içinde orucu bozma konusunda farklı inanışlar vardır. Bazı bölgelerde halk iftar sofrasında misafir olmadan oruçlarının kabul olmayacağına inanmaktalar.
İftar ve iftarlık sözcükleri farz edebiyatında sıkça geçmektedir. İftar etmek, orucu bozmak anlamının yanı sıra yemek yeme anlamında da kullanılmaktadır. Mesela Sade Gülistan'da şöyle bahsetmiştir. Biri zayıftı. Her iki gecede de orucu bozdun. Diğeri ise güçlüydü. Günde 3 öğün yemek yiyordu. İnsanlar arasındaki iftar ve oruç hakkında genel bir açıklama yapacak olursak, bu dini vecibenin özel ritüellerle harmanlandığını söyleyebiliriz. Bunları şöyle sıralamak mümkün.
Oruçlu kişinin sağlık durumu iyi ve sofrada onu bekleyen birilerinin olmadığı durumlarda iftarını namazdan sonra açması müstehaptır. Orucunu temiz ve pak yiyeceklerle açmalı, duası ve namazının sevabı daha büyük olması açısından helal hurmayla açması daha iyi olur. Orucu açarken özel dualar okuyun. Allah'ım, sustum, senin rızkınla orucumu açtım ve sana tevekkül ettim. Allah'ım, senin için oruç tuttum ve senin rızanla ve senin rızkınla orucumu açtım ve sana güvendim. İlk lokmayı yerken şu duayı okuyalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Beni affet, merhameti büyük ve iyiliği sonsuz olan Allah'ın adıyla. Ey çok bağışlayan, beni affet.
Bir rivayette şöyle denilmektedir. Ramazan ayının her gününün sonunda Allah binlerce insanı cehennem ateşinden azat edecektir. O halde Yüce Allah'tan sizlere onlardan biri yapmasını isteyin. İftar vaktinde sadaka verin. Birkaç hurma, birkaç su bile olsa oruçlu insanlara iftarlık verin. Zira Allah Resulü'nden şöyle rivayet edilmiştir. Kim oruçlu birine iftarlık verirse, oruçlunun sevabı gibi olur ve oruçlunun sevabından hiçbir şey eksilmez.
İran'ın iftar törenleri ve ritüellerinin yanı sıra şu ana kadar 24 eseri UNESCO'nun somut olmayan mirasları listesine kaydedilmiştir. Kaşan'da geleneksel halı dokuma becerisi, İran müziğinin ridifi, Horasan bahşi sanatçılarının müziği, İran'ın gösteri sanatında hikayecilik ve nakkalcılık, Nevruz, kemençe yapma ve çalma sanatı, pehlivanlık veya zorhane ritüelleri, dutar yapma ve çalma becerisi, kayık yapma becerisi, lavaş ekmeği pişirme ve bölme kültürü, halı yıkayıcılar, Fars ilinde geleneksel halı dokuma becerileri, çevgin oyunu, İran temsilciliği, Tadeus Kilisesi ziyareti ritüeli, hat sanatını korumaya yönelik ulusal program, Yelda Çinle merasimi, ud yapma ve çalma sanatı, Türkmen iğne işi ve ipek böceği yetiştiriciliği ve dokumaya yönelik geleneksel ipek üretimi, yüzyılın kutlaması ve teship sanatı UNESCO'ya İran adı altında veya diğer ülkelerle ortaklaşa olarak tescil edilmiştir.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın son dönemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İslam İnkılabı rehberi bu sabah oylamanın ilk saatlerinde oyunu kullanacak. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'e halkın seçimlere katılımını İran'ın güvenliğinin garantisi ve silahlı kuvvetlere güçlü bir destek olacağını belirtti. Hüseyin Emir Abdullahyan, seçimler güçlü bir İran için ulusal gücün tezahürüdür açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ayrıca İran bölgedeki en güçlü demokrasilerden biridir açıklamasında bulundu. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği İran halkını seçimlere katılmaya davet eden bir bildiri yayınladı.
190 bin polis memuru seçimlerin güvenliği için teyakkuz halinde. İran'ın iki uzay üssünden Pars 1 uydusunun ilk sinyali alınıyor. İran ve Katar Dışişleri Bakanları Gazze'ye yönelik savaş ve soykırımın son durumunu incelediler. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum.